Çıkış yolunda merhaba. TR724 ekranlarındasınız. Ekrem Dumanlı ile gündemi konuşacağız. Bugün gelişmeleri, dünden gelen önemli gündemler var ama önce Ekrem Bey, sizi bulmuşken Amerika'da neler oluyor? Seller, fırtınalar. Öncelikle güvende misiniz? Hiç gözlemleyebildiniz mi? Sizin olduğunuz yerlerde böyle sıkıntılar var mı? Önce canlı bu bilgileri alalım. Öyle başlayalım.
Vallahi hakikaten zor günler yaşıyor Amerika, özellikle New York, New Jersey ve Pennsylvania'nın bir kısmı çok ciddi iki tehdit altında. Bir, yağmur var. Yağmurun şiddeti uzun zamandan beri devam ediyor. Yağmurun şiddetli yağması ve çok fazla mevsim normallerinin üstünde yağmasından dolayı seller var. Evlerin özellikle basement dedikleri bodrum katlarını su basıyor. Bir yandan da hortum var, bir yandan da çok şiddetli fırtına var. Dün gece New York, New Jersey taraflarında herkesin telefonuna, evlerin bodrumuna girin, çok şiddetli bir storm geliyor, çok şiddetli bir fırtına geliyor diye
Sel
notlar
olursa?
vardı. Fakat sel olursa ne olacak yani? Nitekim dün gece insanlar bu sıkıntıyı yaşadılar. Şeyden kaçarken, fırtınadan, hortumdan kaçarken, bu sefer de şeye yakalananlar oldu. Etkisi çok büyük ama zannediyorum sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası ile ilgili bir konu değil. Şu an dünyanın değişik yerlerinde de şiddetli rüzgar, şiddetli yağmurlar var. Mevsim oldukça değişti. Mevsimin o iklim değişikliği tartışması yeniden gündeme. Şimdi sabah çok güzel bir uygulama var Levent Bey. Bunu uzattığımı düşünmezsen söyleyeyim.
Estağfurullah, estağfurullah. Güncel bir konu.
Çok güzel bir uygulama var. Bu tür olaylarda yerel yöneticiler halkın huzuruna saat başı çıkıp, bu Covid'de de bunu görmüştük hatırlarsınız. Neredeyse
Bilgi
günde
veriyorlar.
5-6 kez, bazen 1-2 kez en kötü ihtimalle çıkıyorlar ve halkı sürekli bilgilendiriyorlar. Teknik ekipleriyle beraber çıkıyorlar. Öyle Türkiye gibi bir adamın iki dudağı arasında her şey bilinecek diye bir şey yok. Her yerin, New Jersey'nin yetkilileri, New York'un yetkilileri, Pennsylvania'nın yetkilileri, Arizona, neyse nerede ne oluyorsa en küçük bir trafik kazasından düşünün en büyük bir sel felaketine kadar. Bunlar ekipleriyle beraber çıkıyorlar. De aslında toplantı yaptıkları yerleri görsen çok şaşıracaksın. Bazen bir caddenin ortasında yapıyorlar. Hani böyle bizde bir dekor şeyi vardır, böyle bir görsellik
Estetik
şeyi
kaygısı yok
vardır.
tabii. Konformist
Böyle bir
değiller.
estetik kaygı yok. Adam vali, yanında belediye başkanı, yanında emniyet müdürü, yanında milli eğitim müdürü çıkıyorlar. Diyorlar ki olayın özü şudur, şu kadar kaybımız var, şu kadar insanlar kurtarma faaliyetinde bulundular, şu kadar binamız şey oldu. Federal hükümet bizimle, mesela bugünkü yapılan açıklamaları söyledim. Federal hükümet bizimle irtibat kurdu, şu kadar milyon dolar hemen ayrıldı. İnsanlara endişe duymayın, zararlarınızı tespit edin, rapor edin ve bildirin. Bu uygulamayı çok takdir etmek lazım çünkü yerinde ve lokal yapılan açıklama, böyle hayali, üstünkörü ve genellemelerle yapılan açıklamalar değil. Ben mesela sabah gördüğüm açıklamada New York, New Jersey ile ilgili açıklamalar seyrettim televizyonda. Demokrat Parti'den insanlar gelmiş, Cumhuriyetçi Parti'den insanlar gelmiş. Bir felaket karşısında particilik yapmıyorlar, partizanlık yapmıyorlar. Somut bilgi neyse onu paylaşıyorlar. Yaptıkları bir hata varsa, bir eksiklik varsa, bir zaaf varsa onu da söylüyorlar. Ve hep beraber bu problemin altından kalkmaya çalışıyorlar. Konuşmacıların önemli bir kısmı global ısınmadan çok bahsetti. İklim değişikliğinden çok bahsetti. Bu aslında bir sonuçtur. Bu değildir. Normalde dünyadaki elde görülen bütün o onlarca yıldır tutulan istatistiklere uygun değil bu yaşananlar. Daha da kötüsü, hatta yetkilinin birisi, New Jersey valisi, daha kötüsü de önümüzdeki günlerde gelebilir. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa dedi. New York yetkilileri de aşağı yukarı benzer şeyler söylediler. Aslında herkes şöyle bir dönüp etrafına baktığında iklim şartlarının çok değiştiğini ve bu şartların hakikaten insanlığı tehdit ettiğini görecektir. Bir an önce bazı menfaatlerden vazgeçerek özellikle enerji tüketimiyle ilgili bazı yaptırımlar, bazı Fransa'da alınan bir kararlar şeyi vardı, zinciri vardı hatırlarsın. Trump gelince onu bozmuştu.
Paris anlaşması.
Biden tekrar o anlaşmaya dahil oldu. Yani bu anlaşmanın çerçevesinde belki onun başlangıç kapağıyla, başlangıç sayfasıyla dünyayı daha doğru kullanma, dünyayı heder etmeme, dünyayı mahvetmeme yolunda bir şeyler yapılır. Umarım bunda ders olur. Aksi takdirde İspanya'yı görüyorsunuz, Amerika'yı görüyorsunuz. Türkiye'de bile etkiler zannediyorum
Peki.
görülüyor. Evet, yani durum iyi değil. Hani kıyamet nasıl kopar diyordunuz? İşte kıyamet böyle kopar. Yani dünyanın dengeleriyle çok oynadığınız zaman bir küçük reaksiyon birbirini zincirleme tetikleyebiliyor diye düşünüyorum.
Ekrem Bey, ben şunu duydum. Bir çok güçlü bir siren sistemi olduğu, hani Türkiye'de de uygulanabilir açısından soracağım. Telefonla vesaire ulaşılmasa bile güçlü bir siren sistemiyle bir uyarı verildi. Çünkü en son Türkiye'de yaşanan, o Bozkurt'ta yaşanan sıkıntıda halkın bilgilendirilmediği, hatta sadece arabalarınızı alın su aksın diye çok gevşek bir uyarı yapıldı. Ama felaket onun çok fazlasıydı. Sadece arabaları almakla olmayacaktı. Bu siren sistemi, siz böyle bir şeyler duydunuz mu? Uygulanabilir mi? Gözlemleyebildiniz mi öyle bir şey?
Levent Bey, aynen yaşadıklarımızı söyleyeyim. Yani kitabi bilgi değil. Dün akşam çok ilginçti bizim için. New York, New Jersey, Pennsylvania bu civardaki bütün her bir ferdin telefonuna bir mesaj geliyor ama mesaj geldiği zaman mesaj bir sinyal veriyor. Bir rahatsız edici bir alarmla sinyal geliyor. Bu iki şey de oluyor. Bir böyle felaketlerde oluyor. Bir de insan kaçırmalarda oluyor Levent Bey. Özellikle çocuk kaçırmalarda Amber Alert dedikleri bir şey var. Telefonların hepsinde ötmeye başlıyor ve hemen tarif veriyor. İşte şu marka arabada, şu görünümlü, şu yaşlarda insan işte efendim 5 yaşındaki çocuğu kaçırdı gibi. Bir böyle uygulama var. Bir de böyle felaketler sırasında dün şahsen telefonumuza her bir telefona, her bir ferdin telefonuna çok büyük bir şey diyeyim böyle bir feryadı figan gibi bir sesle bir mesaj geliyor. Mecburen açıp bakacağım. Bakmayınca da kapanmıyor. Açıp bakıyorsunuz. Diyor ki işte efendim bir felaket geliyor. Bir sel felaketi geliyor. Mesela şöyle dediler. Hortum 8.15'e kadar. Hortum tehlikesi var. Akşam 8.15'e kadar. 8.15'e kadar bodrumlarda saklanın. Dışarıya çıkmayın. Eğer dışarıdaysanız güvenli bir yere geçin. Araba sürmeyi bırakın. Böyle bir mesaj geliyor. Sonra sel felaketi için. Gece 12'de 1'e kadar sel felaketi söz konusudur. Aman dikkatli olun.
Felaketlerden
Efendim şöyle
felaket
yapın, böyle
beynin
yapın.
demişler, yani gerçekten kabus bir durum. Felaketlerden
Ama
felaket
bitme.
beynin.
Ama bitmedi. Enteresan bir şey. Şimdi tamam, bize gelen mesajlardan anlaşıldı. Gece oldu. İnsanlar yattı. Azizim saat 12.30, 1, 1.30. Nasıl bir bütün şehri ayağa kaldıran bir siren çalıyor, inanamaz. Hani böyle filmlerde olur, distopik senaryolarda görürsünüz. Uzaylılar işgal edeceği zaman çalar böyle şeyler. Yani bir ülke işgal
Bizde
altındaymış gibi çalar.
hatırlarsanız ilkokullarda öğretilen o saçma nükleer serpentin şeyinde siren çalar, şu kadar çalarsa bu anlama gelir, ama hiç böyle bir sistemin kurulu olduğunu, çalıştığını zannetmiyorum. Belki belediyelerin ses sistemleri var, anons yapan küçük belediyeler, belki o vardır Türkiye'de, ama bu çapta bir siren sistemi olmayabilir. Benim yaşadığım İsveç'te de bu siren sistemi var. Zaman zaman kontrol ediyorlar, mesaj atıyorlar. Şunun sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz, panik yapmayın diyorlar. Bütün dediğiniz gibi şehri ayağa kaldıran bir sistem. Herhalde benzerinden bahsediyorsunuz.
Tabii ben şimdi o şeye uyandık gecenin yarısında dışarı çıktım. Dışarıda da başka insanlar vardı. Dedim bu nedir, ne oluyor? Dediler ki bu Sandy felaketinde de daha önce olmuştu. New York'ta yaşanan o büyük felakette de olmuştu. Evi tahliye etmeye hazır ol mesajı bu dediler. Peki dedik tahliye olacak mıyız yani, çıkalım mı gidelim mi? İnanır mısın bizim böyle aşağı yukarı ben söyleyeyim 300 metre, sen de 400 metre. Yakınımızdaki bir yerleşim merkezine kadar gelmiş. Fakat ondan sonrası yağmur durdu, rüzgar durdu, gitmedik. Sabah ben aradan saatler geçti. Bir postaneye gidecektim, bir işim vardı. Postanede bir şey atacaktım. Baktım ki o felaketin geldiği mahalleye kadar gelmiş. Orası o kadar su birikmiş ki aradan şu kadar saat geçmesine rağmen arabaların karşıya geçmesi mümkün değil. Vazgeçtim postaneye gitmekten, geri döndüm. Ama senin de söylediğin gibi çok önemli bir şey. Öyle bir siren şeyi sistemi kurmuşlar ki felaketin ufukta görünmesiyle beraber sizi uyarıyor, tedbir almaya zorluyor, tedbir almanız için de yardımcı oluyor. Eğer felaket yan mahalleden bize doğru gelmiş olsaydı, o kurtarma operasyonu yapan kurtarma ekipleri var. O ekipler herhalde o sınırdan buraya geçecek, insanlara yardım edeceklerdi. Çünkü orada gördüğüm manzara botlarla, arabalarla, itfaiye ekipleriyle bir eğitimli kadrolar kurmuşlar. O kadrolarla çocukları, insanları kurtarıyor. Nitekim bu kadar büyük felaketin akabinde, yani eğer düşün şimdi siz örnek verdiniz Kastamonu'daki olay. Herhalde Kastamonu'da yaşanan o Allah korusun o büyük felaket, orada da hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Oradaki felaketin herhalde 10 misli bir felaket vardı dün gece. Ama toplamda ölen sayısı şu ana kadar 9 insan. Özellikle New York tarafında 9 insan. New Jersey'de insan kaybı şu ana kadar olmadığını haberlerde sabah gördüm. Pensilvanya'da insan kaybı olmadığını gördüm ki Pensilvanya'daki Kastamonu'da yaşananın herhalde bir 5-10 misli fazladır. Görmüş müsünüz bilmiyorum fotoğrafını ve görüntüsünü. Evlerin
Gördük
büyük çoğunluğu.
arkadaşlar da New York metrosundan görüntüler gösterdiler. Allah bütün insanlığa yardımcısı olsun. Felaketler her ülkede yaşanıyor. Almanya'da yaşanmıştı. Bizim ülkemizde, Çin'de çok daha beteri yaşanmıştı. Bugün İspanya'dan haber geldi. Dediğiniz gibi küresel iklim ısınması demek ki doğayla da çok fazla kafa tutmaya, doğayla savaşmaya da gelmiyor. Bazı kurulan kanunlar eninde sonunda kazanıyor. Bu felaketlerden güzel ve yalnız ülkemize geçelim. Dün Yargıtay binasının açılış töreni vardı. Herkes katıldı. Muhalefet liderleri de Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Ama bir görüntü çok konuşuluyor. Dünden beri çok konuşuluyor. Bir doğa sahnesi var. Erdoğan'ın yanında Diyanet İşleri Başkanı. Onu her yere taşıyor. Mevlüt hocası gibi askeri diploma törenlerine gidiyor. Orduya dua ediyor. Ne zaman bir açılacak dronlara gidiyor, dua ediyor. Yani bir Müslüman olarak bile beni bile rahatsız eden sakil bir görüntü. Bir de Diyanet İşleri Başkanı da hani öyle insana huzur veren, insanın kalbine yumuşaklık veren bir tip de değil. İşte o yıllardır bu Yeşilçamcılara kızmıştık. İmamları kötü gösteriyorsunuz diye. Bunu koysanız vurun kahpeye de oynar yani. Hiç vurun kahpeye bugün çekilse al Diyanet İşleri Başkanı'nı koy oynasın. Şimdi arkadaşlar o görüntüleri de ekrana getirecek. Bir de tabii işin sosyal medya düşünce muzip bir görüntüsü de var. Birazcık onunla başlayalım. O kısa muzip bir görüntüyü bir konuşalım. Daha sonra fotoğraflar eşliğinde devam edelim. Arkadaşlar o video hazırsa önce onu verelim. Oradan devam edeceğiz. Hazırlanana kadar geliyor. Fahrettin,
Sadece tabii
evet.
Yargıtay değil, önce Danıştay'ı da bitirdik. Arkadan Anayasa Mahkemesi'ni hamdolsun bitirdik. Orası da bitti.
El-Fatiha.
Evet. Sosyal medyada dönen bir şey. Aslında binalardan bahsediyor ama herkes evet aynen öyle yaptın. Danıştay'ı bitirdin, AYM'yi bitirdin, şunu bitirdin, bunu bitirdin. Ne diyorsunuz?
Eski Türkçemizde bir terkip vardır Levent Bey. İntihakı bil hak diye. Duymuşsundur mutlaka. Yani siz bir şey kastedersiniz ama o şey aslında başka bir hakikatin ifadesidir. Erdoğan binayı bitirdik diyor ama kullandığı cümle Anayasa Mahkemesi'ni bitirdik, Yargıtay'ı bitirdik. Hakikaten öyle. Adaleti bitirdiniz. İntihakı bil hak olmuş. Yani maksadı o olmasa bile hakkı söylemiş, doğruyu söylemiş. Maalesef yargıyı, bağımsız olması gereken yargıyı, adalet üzere dönmesi gereken yargıyı iktidarın tırnak içi söyleyeyim köpeği haline getirdiler, iti haline getirdiler. Bu tabir kime ait? Belki sevgili seyircilerimizden bilmeyen varsa bizi çok ağır söylemekle, çok haddimizi aşmakla suçlamasınlar. Bu laf iktidarın en şakşakçı, en goygoycu yamaklarından ve uzun yıllar AK Parti'ye de dine karşı da düşmanlığıyla bilinen Doğu Perinçek tarafından söylenmiş bir cümledir. Yargı siyasetin itidir dedi. Hakikaten siyasetin iti köpeği yaptılar. Enseye tokat yargıçları iş başına getirdiler. Enseye tokat savcıları iş başına getirdiler. Siyasi amaçları uğruna yolsuzlukları kapattılar, hırsızlıkları kapattılar, ahlaksızlıkları kapattılar. Masum insanlara iftiralarda bulundular, masum insanlara olmadık ithamlarda bulundular ve bir takım yaftalamalar yaptılar. Öyle olunca intihakı bilhak olmuş. Yani o öyle demese bile, öyle kastetmese bile el hak öyledir. Yargıtay'ı da bitirdiler. Anayasa Mahkemesi'nde bitirdiler. Mahkemeleri de bitirdiler. Adaleti de bitirdiler. Daha doğrusu kendilerini bitirdiler. Kendilerini öyle bitirdiler ki tam dünya tarihine İslam'la demokrasiyi bir araya getirmiş böyle eşi benzeri az bulunur bir siyasi parti, eşi az bulunur bir siyasi lider olarak ansiklopedilere, tarih kitaplarına geçecekken bir yolsuzluk uğruna, bir hırsızlık uğruna, bir kibir uğruna, bir de onu da ekleyelim, bir ihtiras uğruna öyle bir yere geldiler ki sonuçta dünyanın dört bir tarafında seçilmiş diktatör olarak tanımlanan ve zulmüyle bilinen insanlar haline geldiler.
Ekrem Bey, ben onun için şöyle tanımlıyorum. Tarih, kader, altın tepside büyük bir fırsat sundu. Dediğiniz gibi tarihe geçecek, yani Nobel ödülü alabilir, yani kürsünü çözebilir, demokrasiyle İslam'ı bir arada göstermiş. Yani her yere gönüllü olarak heykelin dikeceğimiz tarih altın tepside fırsat sundu. Ama bunlar tepsinin kendisini aldılar. Çünkü mal, mülk, altın çok daha bunun umurunda olduğu için o fırsatı teptiler, tepsinin kendisini aldılar ve maalesef bütün Müslümanları, özellikle ülkedeki Müslümanları mahcup edecek bir duruma geldik. Şimdi neticede bu Diyanet İşleri Başkanı, dua, bunlar bizim rahatsız olacağımız kavramlar değil, görüntüler değil, ama öyle bir din siyaset birbirine karıştı ve suistimal var ki bizim bile çok rahatsız olduğumuz, ya bu kadar değil artık, kanırta kanırta bazı şeyleri göstermek çok çirkin. Bir bilgi vererek topu size atacağım. 2 gün önce de 30 Ağustos resepsiyonunda protokol sırası var. Malum birisinin ismi anons ediliyor. Gidiyor Cumhurbaşkanı önünde kafa selamı veriyor. Diyanet İşleri Başkanı 52. sıradaymış. 30 Ağustos törenlerinde 12. sırada çağırmışlar. Genelkurmay Başkanı'nın önünde çağırmışlar. Yani çok kastı mahsusu bilerek yaptıkları. Bence bu Diyanet İşleri Başkanı'nı her yere çıkartıp toplumda bir gerilim oluşturmak istiyorlar. Şunu oynamaya çalışıyorlar tabanlarına ve dini duyarlı olan kesimlere. Bakın işte bu CHP zihniyeti ve diğerleri dine bu kadar düşman, bu kadar rahatsız, dua edilmesinden bile rahatsız olan bu partiler, biz gidersek bunlar gelecek mesajı için bence her kılcal damarları, her sinir noktalarını dokunmak için bilerek yaptıklarını düşünüyorum.
Şimdi Levent Bey, maalesef Diyanet İşleri Başkanı diye bir kapak açtığımız zaman çok üzücü şeyler söylemek zorundayız. Yani Diyanet İşleri, İmam Hatipler de öyle. Sadece Diyanet değil, İmam Hatip de öyle. Vakıflar da öyle, cemaatler de öyle. Hepsi de yapılmış, çok umut bağlanmış, çok ümit beslenmiş kurumlardı. Fakat öyle suistimal edildi, öyle içi boşaltıldı, öyle sembollere kurban edildi ki şu Erdoğan'ın şu an sembolik şeyler, şov maksatlı şeyler. Diyanet'in de içi boşaltıldı, vakıfların da içi boşaltıldı, imam hatiplerin de içi boşaltıldı. İçi dediğimiz ruhu boşaltıldı. Cesedi de obez bir şekilde her yerde görünüyor, her yerde. Türk Hava Yolları'na gidiyorsun, İmam Hatip mezunu, vaktiyle imamlık yapmış insanlar. TRT'ye gidiyorsun gene öyle, oraya gidiyorsun öyle, buraya gidiyorsun böyle. Ve bu aslında siyasal İslam'ın kaçınılmaz akıbetidir Levent Beyciğim. Yani nedir o? Dinin özü nedir? Din 3 şeye dayalı. İnanç, ibadet ve ahlak. İnanç, ibadet ve ahlak. Bu 3 şeyin ötesine her şey dine göre teferruattır. Yani din niçin gelmiştir? Bir inanç manzumesidir. O inanç doğrusu da ibadet yapmak isteyen yapar, sevabını alır. Yapmayana da inançtan mahrum bırakamazsın. Bir de ahlak çok önemlidir. Ahlak mısın? Hırsızlık gırla gidiyor. Yolsuzluk gırla gidiyor. Tecavüz gırla gidiyor. Efendim insan öldürme, insanlara zulmetme, komşuluk hakkı, insanlık hakkı hepsi ölmüş. Ticaret hakkı, ticaret hukuku hepsi ölmüş. Sonra sen bir cübbeyi giydireceksin bir adama. Ondan sonra orada dua ettirin. Kime yutturuyorsunuz bunu? Kimi kandırıyorsunuz bunu? Şimdi ben de şahsen Diyanet İşleri Başkanı'nı gördüğüm zaman eski mevlüt hanlar vardı, bilir misin? Böyle mahallenin bütün sünnet düğünlerine giderler, bütün nikah törenlerine giderler, bütün efendim boşanma törenlerine. Ya ne varsa giderler. Birisi vefat eder giderler, 40'ında bir giderler, 30'unda bir giderler. Biraz mevlüt okurlar, sonra paralarını alırlar. O hani bazı samimi mevlüt hanlar, özür dilerim kusuruma bakmasınlar. Ama böyle bir üç kağıtçı mevlüt hanlar vardı bir zamanlar. Hatta onlarla ilgili fıkralar vardır Levent Bey. Gerçek midir, doğru mudur bilmiyorum. Adamın birisi böyle mevlüt han, bir otobüse biner, bir şeyler okur, sonra bir şeyler toplamaya kalkınca orada samimi bir mümin der ki, ya kardeşim Kur'an-ı Kerim diyor ki Allah'ın ayetlerini ucuza satmayın. Diyor ki işte biz de ucuza satmıyoruz, alıyoruz bir şeylerdir. Bayağı bir para alıyoruz ucuza. Ya onu demek istemiyorum. Allah'ın ayetlerini ticaret aracı yapmayın demek istiyorum. Der ama
bir de bazı mevlüt hocaları da şeydir. Önce bir almak istemez, önce bir iter. Birkaç defa verirsin, almaz verirseniz en sonunda yan cebe yapar. Maalesef bu tür figürler de var, toplumumuzun bir gerçeğiydi.
Ama işte buraya dönüş oldu. Neden buraya dönüş oldu Levent Bey? İçi boşaltıldı. İmam hatiplerden namaz kılma oranı yüzde kaç biliyor musunuz? %30'larda imam hatipte, %20'lerde imam hatipte namaz kılma oranı olur mu Levent Bey? Bak bir şey söyleyeyim, yani yüksek, o kadar içi boşaltıldı.
Yani %30'a 20'ye razıyım imam hatiplerde namaz kılma oranına.
Ya ben yakında yeni bir arkadaşı gördüm, konuştum, sohbet ettik. Diyor ki askere gittim. Ben askerde diyor toplumun bu kadar bir yere savrulduğunu fark edemedim. AKP'li arkadaşlarım vardı diyor. İmam hatip mezunu. Bir tanesi namaz kılmaz mı askerde? Arada bir cumaya geliyorlardı ama herkesi de kafir görüyorlar. Herkesi de kafir görüyorlar. Bir de böyle bir huyları var. Zaten bu bir psikolojik hastalık. Yani tekfir etme hastalığı. Bu radikal grupların tamamında diyorum istisnasız tekfir huyu vardır. Onu görür kafir, buna bir şey bakar kafir, o onu yapmaz kafir, bu bunu yapmaz kafir. Hiç kimseyi cennete koymazlar. Cennet babalarının malıdır adeta. Temellük etmişlerdir o cennet üzerinde. Dağıtırlar, arsa dağıtır gibi, sen cennetliksin, sen değilsin gibi. Tekfir etme bir maalesef radikal grupların İslam dünyasına yaydığı korkunç bir hastalıktır. Ama kendilerine gelince bir gün dedim ki diyor, ya arkadaş bak AKP'lisiniz, imam hatiplisiniz, İslam için savaştığınızı, çalıştığınızı iddia ediyorsunuz, cihad ettiğinizi iddia ediyoruz ama ne namaz var ne niyaz var, ağzınızda dua kalmamış falan. Ya sorma diyor, böyle biz biraz dağıldık diyor, bizi diyor partiden diyor hatta topluyorlar diyor, arada bir Ukrayna'ya götürüyorlar diyor. Buna şok oldum işte, dedim ki ya bu kadar da değil yani. Sonra diyor işte dedik ki diyor, biz kendi aramızda konuştuk, ya bir tövbe ederiz, hepsi geçer gider. Böyle bir tövbeyle iş, her haltı yiyeceksin sonra tövbe, o ayeti elden bırakmayacaksın müteahhitlikle beraber. Yani burada çok büyük bir acı yaşanıyor maalesef, içi boşaltılmış kurumlar var. Ben bir vaka anlatayım mı Levent Bey? Bak.
Buyurun.
Abdullah Gül'le beraber İngiltere Kraliçesi'nin davetlisi olarak giden bir heyetteydim ben de gazeteci olarak. Aşağı yukarı 10 gazetecilik, 8-10 gazetecilik, her gazeteden insanlar vardı. Abdullah Bey çevreyi, çerçeveyi biraz daha geniş tutar. Hemen her gazeteden insanların gelmesini isterdi. Orada birisine rastladım. Türk bürokratlardan bir tanesi. Bir ara İran'da Türkiye Büyükelçiliği yapmış. Dedim ki Sayın Büyükelçim, İran nasıl buldun? Ya felaket dedi ya. Beni anlattırma, hiç söylemez. Böyle otelde gazeteci arkadaşlarla beraber oturmuşuz. Lobide çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Bir programa katılacağız. Programın da saati gelmemiş. Ama dedim biraz anlat. Sana şunu söyleyeyim de. İnsanlar, bak yaşadığı, bildiği vakayı söylüyor. İnsanlar otobüs durağında bekliyor. Yarım saat, bir saat, 45 dakika neyse. Sonra otobüs geliyor. Kafayı şöyle diyor, otobüse uzatıyor. Molla var mı molla diyor. Var. Ben bilmiyorum diyor. Öbür arabayı bekliyor. O kadar tiksinmişler. O kadar nefret etmişler. Ve acı olan şey şu. Eskiden de bir molla varsa arabaya binerlermiş İran devriminden önce. Düşünün, İslami rejim gelmeden önce. Bir molla görürlerse o yaşlı başlı adamlar kalkarlarmış. Evladım sen otur. sen ilim tahsil ediyorsun. Yerini verirmiş. Cuma namazı kılma oranı. 5 vakit namaz kılma oranı. Zaten 5 yok orada da. Namaz kılma oranı. O kadar düşmüş ki diyor. Görünüşe bakarsan İslami. Her şey İslami. Örtülüyorlar. Efendim bilmem. Ama içine az girdiğin zaman İslam'ın ruhu gitmiş. Erdoğan'ın yaptığı da bundan ibarettir Levent Beyciğim. Devlet eliyle insanları İslamlaştırma, Müslümanlaştırma ve diktatörlük yoluyla Müslümanlaştırma olsa olsa insanlarda İslam'a karşı nefret oluşturur. Bunu fark edemiyor. Bunu anlamıyor. Anlayamıyor. Kapasiteleri buna yetmiyor. Devlet eliyle hizmet ediyoruz düşüncesi kimin eli, kimin malıyla kime hizmet ediyorsun? Herkesten vergi toplayıp Alevisinden, Sünnisinden, gayrimüslüminden, inançsızından, inançlısından vergi toplayıp sonra Diyanet'e verip Diyanet'in onun faizini çatır çatır yediği faiziyle yatırımlar yaptığı tırnak içi söylüyorum. Bir yerde Diyanet İşleri Başkanı'nın biraz önce anlattığım gırtlak ağası kesilmiş, okuduğu mevlitlerle para kazanan eski, o ruhu gitmiş, özü gitmiş ama efendim sembolik olarak sırtındaki cübbesiyle, başındaki sarıyla, ses tonuyla hala var olduğu sanılan İslamiyet'i temsil edebileceğini kim düşünebilir? Maalesef siyasal İslam'ın yaptığı tahribat budur.
Şimdi şöyle bir şey var. Birkaç program konuşmuştuk işte 28 Şubat sanıkları şu an cezaevinde. İleriki yaşlılarına rağmen cezaevindeler ama şimdi yavaş yavaş hastaneye doğru hepsi tek tek çıkıyor. Şimdi şöyle AKP'nin dayandığı kesimin önemli bir kısmını şöyle düşünün. 28 Şubat'ı nasıl andığı, nasıl hatırladığı, nasıl baskılar olduğu, dine karşı mı müdahale olduğu ve bunun asker eliyle yapıldığı. Özellikle askerlerden çok öne çıkan isimler vardı işte. Bir üniformanın çağrıştırdığı şeyler var İslamcılar için. Bugün o ordunun içerisinde Diyanet İşleri Başkanı dua ediyor. Şimdi adamlar da şöyle düşünebilir. Kardeşim nereden nereye gelildi? Askerlerin Kur'an kurslarını bastığı, vakıfları bastığı, şirketleri bastığı, insanlara zulmettiği günden ordunun dua için el kaldırdığı bir güne geldik. Ya bu da bunu başarmış. Böyle bir sevinç, böyle bir revanş ya da nereden nereye gelindiği açısından kendileri belki çok olumlu görebilirler. Ama bu kendi içerisinde de şunu barındırıyor. Evet, 20-30 yıl önce buradan buraya gelindi. 28 Şubatçılar kanırta kanırta insanlara tiksindire tiksindire kendilerinden ekonomik krizle beraber AKP hükümeti geldi. Şimdi aynı şekilde aynı tiksindirmeyi bu sefer İslamcılar eliyle yapılıyor ve maalesef çok daha farklı. Yine çok rahatsız olacakları bir yönetimin gelmesine de sebep olabilirler diye düşünüyorum.
Vallahi bir kere şunu tahsis etmek lazım. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belli makamlarını işgal eden insanlar dine karşı takındıkları anlamsız, olumsuz, nefret dolu tutumlarıyla bir reaksiyon meydana getirdiler. İnsanlar askerlerinden, kendi ordusundan nefret edecek hale niye gelir? İşte bu Çevik Bir gibi, efendim Çetin Doğan gibi bazı insanların uyguladıkları uygulamalar, Müslümanlığa karşı verdikleri haşim tavırlar bir rahatsızlık meydana getirdi. Biraz da bu siyasal İslam'ın ekmeğine yağ sürdü. Ama şunu da unutmayalım. Topyekun bir Türk ordusu, Türkiye ordusu İslam düşmanı da değildi. Ben şahsen askerliği yaparken çok iyi hatırlıyorum. Yani bizim tabura bir takım olumsuzluklar oldu. Hiç unutmuyorum bir komutan dedi ki kurban keselim arkadaşlar. 400 tane insan bir kurban kesilecek. Kim keser bilmiyorlar. Bir tanesi ben dedi keserim. Aldı eline Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince 400 insan birden tekbir getirmeye başladı. Allahu Ekber. Sonra dua edildi. Hepimiz de duaya.
İlker Başbuğ da söylüyor. Bunu İlker Başbuğ da söylüyor. Allah Allah diyen ordu camiye mi saldırır? Yani bunlar söyleniyor. Alt rütbelerde vesaire olur ama İslamcıların zihnine çağrıştırdığını söylüyorum.
Doğru ama şu yanılsamanın da önüne geçmeliyiz. Yani Türkiye'deki ordu tepeden tırnağa din düşmanıydı, iman düşmanıydı, cami düşmanıydı, cemaat düşmanıydı demek de doğru değil diyorum. Çünkü O orduya giren insanlar Anadolu'dan giden insanlar. Yani bakkal Mehmet amcanın, efendim ev hanımı Fatma teyzenin çocukları. Yani külliyen böyle düşün. Ama şey doğru, yani şu imaj doğru. İster 28 Şubat'ta, ister 27 Mayıs'ta, yani Adnan Menderes dönemini de dahil edebiliriz. İsterse 12 Mart muhtırası döneminde, isterse başka tarihlerde bir İslam'a karşı, Müslümanlara karşı bir haşim tavırları, üst kesimin, özellikle askeri kesimin çok büyük bir şeyi vardı. Bu doğrudur. Ama senin de çok güzel ifade ettiğin gibi, onların meydana getirdiği bir korkuya karşılık olarak İslam'dan insanları bıktırmanın da bir anlamı yoktur. Yani insanları İran'daki gibi İslami rejim adı altında, İslami düşünce, İslami bilmem uygulamalar adı altında insanları İslam'dan soğutmanın bir mantığı yoktur. Bak 10 sene önce, 15 sene önce mi başörtülü insanlara daha büyük saygı vardı, bugün mü daha büyük saygı var? Evet. Sadece mesele CSK ile ilgili değil. Evet. 15 sene çok önce, doğru. 10 sene önce bir İmam Hatip öğrencisine saygı toplumun genelinde hangi orandaydı, bugün hangi oranda? Hatta cami imamlarına çok duyulan saygı, sevgi. Yani kesinlikle. Bu dini kullanarak dinden nefret ettirme en kötü seçeneklerden bir tanesiydi. Ve bugün o yapılıyor.
Önemli bir konuya parmak bastınız. Müslümanlar da dindarlar diyelim. Moral, ahlak üstünlüklerini kaybettiler. Eskiden karşı bile çıkılsa bir başörtülüye karşı büyük bir hüsnü zan vardı. Yine imam tipleri öyle vardı. Hani askerde kantine koyma var ya, Erdoğan'ı da koymuşlar gerçi. Büyük bir böyle bir anlayış var. Maalesef bu kaybedildi. Şu an mesela belki duymuşsunuzdur çevrenizden ya da tanıdıklarınızın tanıdıklarından, sırf AKP'lilerle benzeşmeme adına başörtüsünü çıkartan insanlar var. Bu derece insanları soğuttular, bu derece zor durumda bıraktılar ve insanlar bu tür kararlar dahi alabiliyorlar. Sırf AKP'li görünmemek için insanlar başını açıyor. Bu ülkeyi bu hale getirdiler. Benzer şekilde ben de İran'a gitmiştim. Gerçekten görünüşte var ama çok ikiyüzlü bir yaşam. İnsanlara o kadar çok baskı yapılmış ki insanlar şeklen bazı şeyleri yerine getiriyorlar ama kapılar ardında çok bambaşka hayatlar sürüyorlar. Türkiye'de öyle gidiyor işte, bu AKP çocukları tarzı tweetleri görüyorsunuzdur. İran'da onlar zaten yıllardır vardı. Görünüşte işte Cuma'ya giden ya da sakalı veya o şekli şemali sağlıyor ama içi tamamen boş, dinle hiç alakası olmayan bir türlü rezilliğin yaşandığı bir ülkeye doğru gidiyoruz. Şimdi tabii laikleri de biraz konuşmak lazım. Sanki onların hiç kabahati, zulmü yok. Onlar bazı şeylerin sonucu değilmiş gibi AKP'nin bu yanlış politikalarından, insanlara zulüm politikalarından kendi kendilerine değer kazanıyorlar. Şimdi arkadaşlar, Fahrettin'in tweetini getirebilirsek onun üzerine konuşalım. Şimdi bu şeye tepki gösterince Fahrettin de böyle bir tweet attı. Bence güzel bir gol attı. İşte nasıl başladı, nasıl gidiyor anlamına gelen bu sosyal medyada bir trendti. Madem siz duayla açılışa karşısınız, alın. Sizin liderinizin zamanında yaptığı diye, bence güzel bir şey. Bence Fahrettin'in bu Fahrettin'den beklenmeyecek akıllılıkta bir tweet. Bir de böyle bir durum var. Yani bana sorarsınız ne sağdaki ne soldaki. Yani sağdakinden de soldakinden de olmaz. Daha evrensel değerlerde buluşmak lazım diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Fahrettin sizce de bir gol atmış mı laiklere?
Çıkış yeri doğru, mantıklı. Ama Fahrettin devamını da, o going dediği yerde devamını da söylese keşke. Neler olmuş? Evet. Yani evet, meclis öyle açılmış ama daha sonra yapılan devrimlerle nereye gelinmiş? Bugün Erdoğan'ın geldiği yerde 19 yıl içerisinde, süresi de bitmiştir artık, çürümüştür. Erdoğan rejimi 19. yılında kendini tüketmiştir, kendini bitirmiştir. Süresi bitmiştir,
vadesi bitmiştir. Biliyoruz, biliyorum. Aynı şey, 19 deyince beraber aynı anda bir tebessüm oldu. İnşallah diyelim.
Yani ben şunu unutmaması gerektiğini söyleyeyim. Yani bunlar çok... Bu sefer ilk defa görüyorum Fahrettin'de bir zeka parıltısı. Yani bunlar esprili cevaplar. Bunlara razıyım ben. Türkiye'de böyle tartışmalar olsun.
Kesinlikle.
Yani
kesinlikle.
Böyle çok doğru. Hemen anında çok hainler, doğru. Efendim satılık alçaklar, emperyalist bilmem neler falan. Lan savcılar harekete geçsin, polisler harekete geçsin. Türkiye'nin uzun zamandan beri tartışma şeyi maalesef skalası bu. Ama onun yerine böyle esprili cevaplar versin. Fakat sosyolojik olarak siyaset bilim açısından konuştuğumuzda Erdoğan rejimi Türkiye'yi bir noktadan aldı. İlk 10 yılda çok önemli yerlere götürdü. Bunu da inkar. Yani bunu hani çok güzel bir şey söyledim. Mesela şeyler söylüyor bazı laikçi arkadaşlarımız, laikçi yazarlar. Efendim biz zaten baştan beri hep karşıydık. Kardeşim kategorik karşı olmak da bir faşistlik. Baştan kategorik karşıydın sen. Yaptığı icraatlara bakmıyordun. İlk 10 yılında çok önemli icraatlar var. Avrupa Birliği konusunda yapılmış ciddi atılımlar var. Ciddi kanun değişiklikleri var. Anayasa değişiklikleri var. Ama 17-25'ten sonra mı diyelim? Ben onu daha da erken başlatıyorum. O 158'lik referandumdan sonra mı diyelim? Bence bir kendinden geçme, içerideki canavarın dışarıya çıkması, bir mağaraya girip, mağaraya kimlerle girdiği de belli, çıkarken bambaşka bir şekilde çıkması süreci yaşandı. Ve o başkalaşım, o dönüşüm yeni bir rejim oluşturdu. Tek adam rejimi. Tek adam rejimi maalesef sürecini, süresini tüketti diye düşünüyorum. Bu sene böyle oturduğu yerde uyuklaması, lafları gevelemesi, yürümekte aziyete uğraması bir dönüm noktasıdır. Bir bitişin başlangıcıdır. Bunu, bu bitişin başlangıcını uzatmak için Levent Bey, benim gördüğüm dinin sembolik görüntülerine saklanıyorlar. Cübbenin arkasına saklanıyorlar. Sarığın arkasına saklanıyorlar. Cübbeyi sarığı giyip de Deccal ordusunda savaşacak insanlar ta kaç asır önce söyleniyor. Süfyan ordusunda savaşacak insanlardan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bahsediyor. Cübbe tek başına insanı kurtarmaz. Sarık tek başına insanı kurtarmaz. Sakal tek başına insanı kurtarmaz. Senin içinde Allah korkusu olacak. İnsanlara zulmetmeyeceksin. Masum insanlara iftira atmayacaksın. Masum insanların gıybetini yapmayacaksın, çalmayacaksın, çırpmayacaksın. Sen hem çalacaksın hem çırpacaksın. Sonra sarıklı birisiyle dua edeceksin. Sonra insanlar da diyecekler maşallah, barekallah, ne güzel oldu. Ya sen Müslümanları bile inandırır hale getirdin. Yani düşün, bazı Müslümanlar laikçilerden kaçtıkları için, laikçilerin özellikle o Fransız laisizminden kaynaklanan katı kurallarından korktukları ve kaçtıkları için laisizme uzun bir mesafe koyan insanlar bile bugün acaba laikliğin bir mantıklı tarafıyla modern Müslüman toplumlarda uygulanması gerekiyor mu diye derinden derine düşünüyorlar. Ben bu düşünceyi çok hafife almıyorum. Çok doğru buluyorum. Çok sağlıklı buluyorum.
Kesinlikle. Ama tabii sekülerizm dediğimiz biraz daha Anglo-Sakson, dinle devletin biraz daha barışık olduğu bir yöntemi takip etmediği için Türkiye Cumhuriyeti, o laiste dediğiniz sizin Fransızın o katı, çok bıçakla keser gibi birazcık da rakip düşman gören sistemi benimsediği için maalesef Müslümanların bu sekülerle karşı bakışları çok farklıydı. Çok fazla zulüm çekildi. Dine karşı çok baskılar vardı. Tabii bunlar unutuldu şimdi. AKP'nin bu günahlarında yıkanmaya çalışıyorlar ama bence hani hep öz eleştiri falan diyorlar ya, Türkiye'de hiç öz eleştiri yapmayan, dogmatik, yıllardır aynı şeyi savunan, zerre kadar dünyayla irtibatı olmamış, zerre kadar da bir adım ileri gitmemiş kesimdir aslında. Çok da fazla da IQ'su yüksek bir kesimde değildir. Böyle insanı neyse daha fazla anlatmayayım, insanı böyle sıkan bir kesimdir Kemalist kesim. Maalesef AKP'nin günahlarını yıkanmaya çalışıyorlar. Bu da olmaz. Türkiye'nin kurtuluşu herkesin ortak vatandaşlık paydasına buluştu. Evrensel hukuk, evrensel ilkelerle özümsenmiş bir demokrasi Türkiye'nin tek çaresi. Hiçbir tek adam dayatması ya da ideolojisi değil diye düşünüyorum. Ekrem Bey, bu konudan başka bir konuya geçelim dilerseniz. Şu Mübariz Masimov konusunu aldım. Sebebi, şimdi Sedat Peker bir dönem bir konuyu gündeme getiriyor. Yani sabahtan akşama kadar tartışıyoruz. Şimdi adamcağıza video yasağı geldi, tweet yasağı geldi. Bir anda birçok konular tekrar gündemden düştü. İşte Sezgin Baran Korkmaz denen bir adam vardı. İşte Avusturya'da yakalanmıştı. Adamın iadesi konuşuldu. Hiç kimse ilgilenmiyor. Halbuki sabahtan akşama bunu konuşuyorduk. İşte ağır marineye çöktü. Mübariz Masimov'un malına çöktüler. Kendisine biraz Sedat Peker'le paslaştığı da ortaya çıkmıştı. Malum Azeri Şadımı Masimov FETÖ tırnak içerisinde saçmalığıyla içeri alınmıştı. Daha sonra herhalde büyük ihtimalle bazılarını görmüş olacak ki tekrar dışarı çıkardılar ev hapsiyle. 5 yıl kadar ceza vermişler. Birkaç kez konuşmuştu. Bugün de İsmail Saymaz denen gazeteciye konuşmuş. Sözcü gazetesinde meslektaşlar hapisten çıkınca sinir krizleri geçiren oldukça da korkak İsmail Saymaz'a konuşmuş. Tabii Masumo'nun söyledikleri önemli ama röportaj baştan sona rezalet. Birçok şeyin arkasını soramamış İsmail Saymaz. Çünkü sorarsa başına iş alacağını bildiği için FETÖ FETÖ deyip her cümlede FETÖ kurarak geçiştirmiş. Ama şunu söylüyor Masumo. İki tane mesele var. Birincisi Pensilvanya Fethullah Gülen'in ziyareti. Öncelikle size onu soracağım. Daha sonra diğer söylediklerini konuşacağız. Şimdi askerde anılar vardır. Böyle memleketine döndükten sonra işte komutanın kapısına vurdun tekmeyi girdim. Ne oluyor şu şöyle kahvaltı böyle falan böyle diye böyle tipler vardır. Arkadaşlar o ziyaretle ilgili kısmı yakına getirebilirsek. Masimo Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş. İmam mısın hoca mısın nedir bu? Böyle serzenişte bulunmuş, sen Erdoğan varsa varsın gibi laflar etmiş. Bunları anlatıyor ziyarette. Siz öncelikle bunu değerlendirebilir misiniz? Daha önce Masimo bu şekilde anlatmamıştı. Ben Şia'yım, Gülen'e de ben içki içerim falan filan demiştim demişti. Bu sefer dozu daha da arttırmış. Böyle askerden daha da yeni gelmiş gibi konuşmuş.
Ya şimdi Levent Bey, ya memleket Mansivom'dan geçilmiyor. Ya mübarizden geçilmiyor. Yani sıkışan hemen bir tırnak içinde söylüyorum. Bir FETÖ söyleminin arkasına sığınıyor. Ben şahsen bu konuyu ta baştan beri FETÖ diyenin dili kurusun sertliğiyle yaklaşıyorum. Biraz sert yaklaşıyorum. Çünkü elinde silahı olmayan, elinde tabancası olmayan, efendim hiçbir şiddet eyleminde bulunmamış, hiçbir cebir eyleminde bulunmamış insanlara terör örgütü demek çok büyük bir alçaklık olarak görüyorum. Kaç yüz tane okul açmış, kaç bin tane okul açmış, kaç yüz tane üniversite açmış, efendim o kadar akademisyen yetiştirmiş, o kadar bilim adamı yetiştirmiş bir topluluğa, şu kadar kitap yazmış, bu kadar kitap yayınlanmış bir topluluğa terörist diyenin kendisi teröristtir diye düşünüyorum her zaman. Ama maalesef bir Türkiye'de bir korkaklığın simgesi haline geldi. Başı sıkışan, efendim kafasına çorabı giyse, el feneriyle evde hırsızlık yaparken ışıklar yansa hemen adam dönecek diyecek ki o ışıkları işte FETÖ'cüler orada açtı, beni yakaladı. Erdoğan'ın da yaptığı aslında ondan başka bir şey değildi 17-24'te. İşte şimdi Erdoğan bayraklarının anlattığı şeylere bakacak olursak yani ortada FETÖ METÖ yok. Hepsi suçüstü yakalanmışlar. Şimdi bunu Erdoğan başlattı biraz da. Yani hırsızsın, yakalanıyorsun, FETÖ diyorsun. Sivil darbe diyorsun, bilmem ne diyorsun. Sonra ne kadar ahlaksız varsa buradan devam etti. Şimdi mübariz de yani kendini kurtarma, İsmail de, İsmail hakkında bir şey konuşmak istemiyorum artık. Senin söylediğin cümle yeter. Böyle bir karaktersizlik yeryüzünde görülmemişti. 20 tane gazetecinin serbest bırakıldığı, Büşra Hanım Erdal'ın içinde olduğu, Abdullah Kılıç'ın içinde olduğu, Ünal Tanık'ın içinde olduğu, 20 civarında gazetecinin serbest bırakıldığı gece bu İsmail denen adam hopladı, zıpladı, Twitter'da savcıları esir aldı. O hapishaneye tekrar o meslektaşlarını hapse attırdı. Ben yeryüzünde böyle bir şerefsizlik görmedim. İsmail de aynı şeyi yapıyor. Erdoğan'a bir şey diyemeyen hemen FETÖ'nün arkasına sığınıyor. Maalesef bunu CHP de yapıyor. Diğer muhalif partiler de yapıyor. Ya kardeşim, belli aşikar kimin ne yaptırdığı belli. En çok da şaşırdığım şeyden birisi HDP'liler de yapıyor. Efendim aslında diyorlar işte falan operasyonun arkasında işte FETÖ'cü savcı. Kardeşim o operasyon hala devam ediyor. Hala aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Ortada kimse kalmadı. Cemaat çekti gitti. Türkiye aklını kaybetti. Türkiye insafını kaybetti. Türkiye köprüsünü kaybetti. Şimdi şeye, mübarize. Bu mübariz denen adam Hocaefendi'yi ziyarete kaç kere geldi bilmiyorum ama bir geldiğinde bak tanığı olarak söyleyeyim, ben de oradaydım. Ben de başka bir şey için gelmiştim. Karşılaştım.
Görüşmelerin defa içinde gitmiş. Yoktum. Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar'da var mıydı sizin tanık olduğunuz ziyarette?
Yoktu. Ağar yoktu. Ama kim vardı söyleyeyim. İki tane kıymetli iş adamı vardı mübarizin yanında. Bir de Türkiye'nin çok iyi tanıdığı önemli bir hekim vardı.
Bu
Yani
iş adamları, kamuoyunun tanıdığı iş adamları değil mi? İsmi söylendiği
tanıdığı,
zaman
hatta
herkesi
bir
hatırlayacağım.
sadece birini söyleyeyim de kendime şahit olsun o. Söylediğimin doğru olduğu. Akın Bey de vardı. Şimdi beraber mi geldiler, orada mı karşılaştılar bilmiyorum. Ama ben gittiğim zaman Türkiye'den iki tane önemli iş adamı vardı. Bir de Mübariz vardı. O önemli iş adamlarından bir tanesi hala Erdoğan'ın yakınlarından birisidir. Söylemek istemiyorum. Kendisine de zarar gelsin istemiyorum. Benden dolayı en azından zarar gelsin istemiyorum. Ama gördüğüm şey şu, bir de önemli bir hekim vardı. Hatta hekim bey bana dedi ki, ya kardeşim siz bu Hoca Efendi'nin kıymetini bilmiyorsunuz. Ben Hoca Efendi'nin sağlık değerlerini soruyorum. Elde bir istatistiğiniz yok. Doğru dürüst bir değerlendirme. Bilmiyorum doğru mu yanlış mı. Ama sistemlerde bulundu. Mesela şöyle dedi, hiç unutmuyorum. Dedi ki, kardeşim uyku kadar büyük bir tedavi usulü yoktur. Bu Hoca Efendi çok uykusuz bir insan. Mustarip bir insan. Siz bunu manevi olarak çok faydalı, çok efendim anlamlı bulabilirsiniz. Ama tıbben uyku 1.000 tane ilaçtan daha değerlidir. Hoca benim biraz daha uyuması için bir yol bulmanız lazım. İki, Hoca Efendi'nin dışarı çıkıp güneş alması lazım. Temiz hava alması lazım. Ben de sonra hocanın yanına girdiğim zaman dedim ki, daha misafirler de gitmemiş. Dedim hocam, doktor bize bir sürü fırça attı dedim. Bir sürü şey yaptı, sitem etti. Sizin arkadaşınız olarak bizi gördü. Dostunuz olarak bizi gördü. Ve bize sitem etti. İyi bakmıyorsunuz dedi. Bu çapta bir insan böyle sağlığı böyle korunmaz dedi. Ve bunu söyleyen hekim, iki büyük devlet başkanının da özel hekimliğini yapmış birisi. Yani ona da zarar gelsin. Çok, benim gördüğüm iyi bir insan. Şimdi ne diyor dedi Hoca Efendi bana. Ben dedim ki, mesela iyi uyuması lazım. Bir de dedim güneş görmesi lazım. Temiz hava alması lazım falan deyince biraz muhabbet ettik sonra. Ben de misafirim zaten orada. Bir gelmişim gideceğim. Bana dedi ki, hadi çıkalım beraber yürüyelim. Benim de ayakkabılarım ta binanın öbür tarafında. Neyse, birisi bir terlik gibi bir şey verdi. Hoca Efendi ile ikimiz yürüyoruz. Biz yürürken bu Ramiz şeyi gördüm.
Mübariz.
Mübariz'i gördüm. Mübariz'i. Bak öyle kapıya tekme vurdum. Hani sen çok güzel bir benzetme yapıyorsun. Komutana dedim ki, el pençe divan duruyordu Mübariz kardeşim. Şimdi palavra sıkmanın bir anlamı yok. Saygıda kusur etmiyordu. Zannedersin yani çok çok çok çok böyle orada bulunan herkesten daha saygılıydı. Öyle söyleyeyim bak. Orada bulunan insanların hepsinden daha saygılı duruyordu. Kalktılar, biz yürürken önümüze geldiler. Dediler ki, hocam bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Hocam estağfurullah, ben dedi fotoğraf çekmeye çıkmamıştım, yürüyecektim. Hocam dedi bir kare fotoğraf çekelim. Ve o kare fotoğraf. Şimdi ben o kare fotoğrafı İsmail Saymaz'ın veya Mübariz'in önüne atsam, söylediklerinin hepsini yutmak, yemek zorunda kalırlar. Kardeşim yapmayın böyle, palavra sıkmaya gerek yok. Geldiğinizde Hoca Efendi'ye çok büyük saygı gösterdiniz. Ben daha başka isimler de söyleyebilirim. Hoca Efendi'nin yanına geldikleri zaman akla hayale gelmedik cümleler. Elini sarılıp öpenler. Ya o Nuh var ya, Nuh. Türkiye Gazetesi'ni yöneten Nuh. Mesela ben biz New York'taydık hep
Hatırlamıştım.
beraber gazetecilerle, sonra Star'a geçti. Gazetecilerle beraber. Arkadaşlar bir boşluk oldu. Erdoğan torunlarının yanına gitti yanılmıyorsam. Bir iki günlük boşluğumuz vardı. Arkadaşlardan bazıları dediler ki, ya bir Hoca Efendi'ye gidelim, 1,5-2 saatlik yolmuş. Gidelim. Aradık, müsaitse gelelim dedik. Buyurun dediler. Bu Nuh'a söylediğim zaman bana sımsıkı sarıldı. Kardeşim ben şu dünya gözüyle Hoca Efendi'yi bir kere görmek istiyordum diye. Gidince de bu mübalağaya gerek yok ya, bu aşırılığa gerek yok. Gittiğimizde, vardığımızda, hocam müsaade ederseniz ellerinizden. Bunu 10 tane gazeteci arkadaş orada şahitti. Hiçbir arkadaşın göstermediği saygıyı. Sonra şimdi ne oldu? Bir dönem sonra Nuh hem bana, hem orada bulunan bazı insanlara, hem Hoca Efendi'nin kendine, ya bir insana, şerefli bir insana, namuslu bir insana, onurlu bir insana yakışmayacak laflar etti. Yani bu şimdi öldü gitti, Hasan da öyleydi. Akit Gazetesi'nin yayın yöneticisi de öyleydi. Şimdi benim gördüğüm şey şu Levent Bey, yani lafı uzattım. Kim bugün biraz prim yapmak istiyorsa, bir. İki, kim kendi ayıplarını, hatalarını, kusurlarını, ahlaksızlığını saklamak istiyorsa, Ve bir de Erdoğan'dan korkuyorsa hemen cemaatin arsaklanıyor. Fethullah Gülen Hocaefendi'nin aleyhine, camianın aleyhine veryansı ediyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Bunlar onların artık son sığınaklarıdır. Yani böyle yalama dönemi, yıkama dönemi sona ermiştir. Hani ne diyor yakında bir parti yetkilisi? %90'ı itirafçı olacak diyor. Evet, %90'ı itirafçı olacak. Ne halt yediklerini tek tek anlatacaklar. O yüzden geçen hafta arkadaşlar konuşmuştur, o yüzden girmedik bu mevzuya. Erdoğan Bayraktar'ın bütün benim dosyamdaki bilgiler A'dan Z'ye doğrudur. Tamamı doğrudur. Hiçbir efendim montaj yoktur. Hiçbir şantaj yoktur demesi, o anlamı ifade edecek cümleler kurması çok önemlidir. Bu konunun unutulmaması lazım diye düşünüyorum.
Ekrem Bey, öyle şeyler yaşanacak ki diyecekler ki diploması yokmuş. Diploması olmadığı için de birçok şey kadüktür, geçersizdir aldıkları. Yani bunu diyecekler. Yani yıllar sonra ülke bu kadar badire atlattıktan sonra diyecekler ki diploması sahteymiş. Yani bunları yaşayacağız. Göreceksin inşallah. Allah hepimize ömür versin. Görelim. Ağrı'yla ilgili olarak Mübariz İsmail Saymaz konuşmasını, röportaj demeyeyim. Ağrı'ya Ulus'taki, İstanbul Ulus'taki evini verdiğini, 7-8 yıl beraber komşu yaşadıklarını, hiçbir ücret almadığını, hapishanedeyken, Ağrı hapishanedeyken defalarca gittiğini, sırf Ağrı'ya rahat gidilsin diye helikopter pisti yaptığını cezaevinde, oğluna Marina'daki benzin istasyonu verdiğini anlatıyor Mübariz Masimov. Ama röportajı yapan kişi neden, niçin, ne karşılığında bunları yaptığına dair hiçbir şey sormuyor kendisine. İlginç. Mübariz Masimov tabii kendisini kurtarma derdine bana çökülmüş. Hatırlarsanız Ağar, biz çökmeseydik mafya çökecekti demişti. Daha sonra Süleyman Soylu tepki gösterince de geri adım atmış. Marina yöneticiliğinden de ayrılmıştı. Dileyen izleyicilerimiz bugün röportaja bakabilir. Ama sizin tanıklığınız önemliydi. Mübariz Masimov oradayken onu gören bir insan olarak tanıklığınız önemliydi. Süremizi epey ilerledik ama bir konu var, konuşmamız lazım. Seçim barajı. Seçim barajıyla alakalı MHP'nin %7'de anlaşıldığı ve MHP yöneticileri Bahçeli dahil olmak üzere bunu ikrar ediyorlar. MHP olur da ittifak biter, AKP bizi satar, şu %7 barajı bir cebimize koyalım. Zaten bütün dertleri bir şekilde meclise girip devam etmek. Hani iktidar olmak gibi hiçbir iddiaları yok. Zaten şu an iktidarın nimetlerinden faydalanıyorlar. Büyük Birlik Partisi de 5 olacaktı, 7 değil diye açıklamalar yapmış. Sizce bu seçim barajı olsun, ittifaklar devam edecek mi etmeyecek mi bu tartışmalar? Çünkü seçim yarısı girdikten bir yıl sonra seçim yapılabiliyor. Erken seçime doğru koşuyoruz. Bu %7 seçim barajıyla alakalı MHP'nin bir taktiği var, AKP'nin bir taktiği var. Biliyorsunuz ittifak yasasında ittifaktaki partilerden bir tanesinin barajı geçmesi hepsi için yeter şartı sağlıyor. Bunu da kaldırmayı düşündükleri konuşuluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Son bölümde kısaca bunu konuşup öyle veda edelim.
MHP'nin, daha doğrusu Devlet Bahçeli'nin %7 barajına sığınması bana çok manidar geliyor Levent Bey. Yani bu parti dün kurulmuş bir parti değil. Bu parti çok uzun yıllar emek verilmiş, gelgitler yaşamış, hatalardan dersler çıkarmaya çalışmış bir parti. Alparslan Türkeş'in partisi diye başlamış ama sonra kamuoyuna mal olmuş. Birkaç nesil bünyesinde yetiştirmiş bir parti. Eleştirirsiniz, yerden yere vurursunuz. Olsaydı da olmasaydı derdiniz. Eyvallah.
Öyle ama, diyoruz. Öyle diyoruz. Eski günlerinizin damarına basmak için. Evet, öyle diyoruz ama tabii siz de nasıl bir sempati, eski günler, gençlik günleri. Ama dediğiniz gibi HDP'nin bile sığınmadığı bir baraja sığınacak kadar düşmüş durumda.
Tam da bunu söyleyecektim. Yani sosyal ve siyaset bilimi açısından, sosyal bilimler ve siyaset bilimi açısından beğenseniz de beğenmeseniz de bir siyasi damar bu. Yani bunun eleştirisini yapmak ayrı bir konu. İşte HDP'yi söyleyecektim tam da. Mesela HDP bile %7 baraja düşsün demediği bir yerde Devlet Bahçeli'nin %7 barajına sığınması çok manidar. Vaktiyle sana bir olay anlatayım. Mustafa Ünal'la meclis koridorlarında yürüyoruz. O zaman Cemal Enginyurt var ya, şimdi televizyonlara çıkıyor.
Evet, Uluyan, Uluyan.
Evet, ondan önce de hatırlarsın
diye söylüyorum.
Ondan önce de ben hatırlatayım. Mecliste Cumhurbaşkanlığına aday oldu diye MHP'nin sembol isimlerinden birisini tartaklayan, tehdit eden, darp eden Cemal Engin-Yurt. Şimdi sosyal şeyi, nabzı iyi tutmak lazım. Koridorda karşılaştık. Dedi ki Mustafa'cığım dedi iktidara geliyoruz yeniden falan dedi. Bu 2001 seçimlerinden önce, 2002 seçimlerinden önce yaşanmış bir vaka. Mustafa dedi ki abi barajı geçemeyeceksiniz. Ne diyorsun sen dedi ya Mustafa dedi ya biz dedi yaptırdığımız araştırmalarda %25'lerdeyiz oğlum dedi sen ne yapıyorsun dedi. Kulakları çınlasın Mustafa Ünal parantez içinde de söyleyeyim. Böyle güzel bir insanı bu kadar yıl hapse tutan adaletin yerin dibine girsin. Böyle güzel insanları yıllar boyu hapishanede tutan adaletiniz batsın. Batacak inşallah. Bir de kalkmış Yargıtay'da büyük büyük laflar ediyor. Büyük büyük laflar ediyor.
Neyse. Mustafa Ünal demişken her birine defalarca iyilik yaptığı, güzellik yaptığı, neler neler yaptığı o Ankara temsilcilerinde lanet olsun. Hiç adam değillermiş, kalabalığın insanı değillermiş. Bir iki tane istisnası çok gizli kapaklı destek verir onu da söylemek istemiyoruz ama gerçekten çok şeref yoksun insanlarmış ki Mustafa Ünal'ın Ankara'da sevmeyen yoktur. Herhalde sevmeyen insan yoktur ama onlara yapmış olduğu abilik, kardeşlik, iyilik herhalde hayatları boyunca kimse onları yapmamıştır meslek adına. Bunu da not düşelim. Çünkü bunlar
ya bu
hemen
Abdülkadir Selvi'nin bile Levent'ciğim bu Abdülkadir Selvi'nin bile her üç cümlesinin başında Mustafa abi diye başlardı. Yani Mustafa abi söylesen de beni Ankara'ya temsilci yapsalar diye 100 defa söylemişti. Neyse boşver. Mustafa dedi ki Cemal Engin-Yurt'a abi barajı geçemeyeceksin. Mustafa'cığım dedi %20'lerde, %25'lerde, %30'larda dolaşıyoruz. Tek başımız iktidar olmaktan bahsediyor. Dedi ki geçemeyeceksiniz barajı. Hadi dedi bir takım elbisesini iddiaya girelim. Hadi girelim dedi. Bilmiyorum Cemal Engin-Yurt Mustafa'ya bir takım elbisesi takım elbise aldı mı almadı mı ama sonuç belliydi. Ben de şimdi aynı şeyi söyleyeceğim. Bu Devlet Bahçeli'yi %7 bile kurtaramaz Levent Bey. %7 bile kurtaramaz. Sen yıllar boyu Erdoğan'a söylenmedik sözler söyledin. Ağza alınmayacak şeyler söyledin. Senden cumhurbaşkanı olmaz dedin. Daha neler neler neler 17-25 Erdoğan diye sesleniyordun. Sonra neyin karşılığında hangi rüşvetle veya hangi sus payıyla bilemiyoruz ya. Bambaşka bir adam oldun. Koskoca yılların MHP'sini Alparslan Türkeş'in MHP'sini beğen beğenme. Siyasal gerçeklik açısından söylüyorum. Sosyal gerçeklik açısından söylüyorum. Götürüp anahtarını Erdoğan'a teslim et. Bunu kitle biliyor. Kitlenin bir kısmı olsun biz kendimiz iktidarda değiliz ama arkadaşlarımız iktidarda, emniyette, adliyede, şurada burada diye idare ediyorlar. Ama benim bildiğim hala kalmışsa onurlarıyla davranan ülkücü kesim bunları %7'ye bile taşımayacak. Bunların bir kısmı Meral Akşener'e dönecekler. Bunlardan bir kısmı Ali Babacan'a dönecekler. Bunlardan bir kısmı belki hiç oy vermeyecek. Ama gördüğüm şey şu, ateş bacayı sarmış, Devlet Bahçeli ahir ömründe yana yakıla baraj sevdasına düşmüş. Ben barajın onu kurtaracağını düşünmüyorum. Siyasal tarihte, siyasi tarihimizde bu çelişkileri, bu medcezirleri, bu minarenin tepesinden efendim kuyunun dibine doğru gidiş gelişleri ayrıca analiz edecektir. Ben bir seçim telaşı görüyorum. Siz de herhalde görüyorsunuz. Bu seçim telaşının en çok yaşayan Erdoğan'ın kendisi. Allem kullem dar bölge seçimleri mi yapsak? Barajları böyle mi yapsak? Baraj içerisinde partilerin durumunu şöyle mi yapsak? Kıvrım kıvrım kıvranıyorlar ama ben diyorum ki bitti. Süreniz bitti. Süren bitti arkadaş. Tahribatını yapacağın kadar yaptın. Bitişin başlangıcı 2021'dir. Ondan sonrası seni kimse siyasi anlamda, siyasi manada oylarla, sandıklarla seni bundan sonra kimse ayakta tutacak durumda gözükmüyor. Bir çöküş hikayesi başladı. Çöküşün önünü kimse alamaz. Barajlar da alamaz.
Tabii MHP'de iyi parti faktörünü de söylemek lazım. MHP'den ayrılmış bir grup yeni bir parti kurmuştu. İlk seçimde MHP kadar oy aldı. Büyük bir başarı. Çünkü bir partinin ayrılıp yeni parti kuranlar genelde ilk seçimlerde çok büyük başarı elde edemezler. Meral Akşener tabii ittifak sayesinde 9,9 civarı bir oy alarak önemli bir başarı elde etmişti. İyi Parti'nin MHP'den daha fazla oya sahip olduğu söyleniyor. Belki o sizin dediğiniz vicdanına seslendiğiniz Tanrı'da kadar Türk, Hira'da kadar Müslüman kişiler belki oylarını oraya göndermiş olabilirler. Dar bölge sistemi de çok önemli. AKP'ye önemli avantaj sağlayacağını iddia edenler var. Bununla alakalı olarak muhalefete taktik gösterip birbiri lehine çekilme stratejisi. Neticede muhalefet de bu sistemi ne olduğunu yakından takip ediyor. Daha bu seçim sistemini çok konuşacağız. Çünkü henüz yasalaşan bir şey yok ama oyunun kurallarıyla oynamak, oyunu kazanamayınca, maçı kazanamayınca oyunun kurallarıyla oynamak her düşen iktidarın yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi. Rahmetli Özal da bunları yapmıştı. Onu da hatırlatmış olalım, oyunun kurallarıyla oynamayı. Ekrem Bey, bu haftalıkta bu kadar diyelim. Fırtınadan, belalardan sizi Allah korusun, bütün insanlıkları korusun. Kendinize dikkat etmenizi diliyoruz. Bütün izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar çıkış yolunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.